Ayrım 11.
Sayfa 119. Ağzımdaki lokmayı ne tükürebiliyor ne de yutabiliyordum. Sadece elimdeki dürüme bakıyor, avlunun ortasında direk gibi duruyordum öylece. Beynim durdu, düşünemiyordum bile. Vursalar bir damla kanım akmazdı. Annem nasıl böyle bir şey yapar? Keşke vurmasaydı diyordum içimden. Böyle olmasa iyiydi ya, zaman geri sarılmazdı ki, olacakları öyle yesin. Serin kanlı olmaya çalışmama karşın yine de öyle bir celallendim ki kime bilmiyordum. Öfke kabardıkça kabardı içimde kaynayan süt gibi. Gözlerimden yaş akacaktı ama ağlamayı onuruma yediremiyordum. Ben evliydim, evli erkek ağlar mıydı hiç? Ağlayamıyordum ancak içim ağlandı. Anneme bağırsam bağıramazdım çünkü annemdi. Bizi varlıkla, yoklukla büyütmeye çalışan kadıncağıza bunu yapamazdım. Bu ona karşı haksızlık olurdu, nankörlük olurdu. Canımın sıkısını eşimden alsam, onun bu işte suçu günahı yoktu. Ona da bir şey söyleyemedim. Eşime değil söz söylemek, yüzüne bile bakamıyordum. Keşke diyordum, annem başka yerde bir ton sopa atsaydı da onun önünde beni dövmeseydi. Bu durumda yapacak tek bir şey vardı benim için evden kaçmak. Verdiğim kararla evden fırladım. Deli gibi kavaklara kadar koştum. Soluk soluğaydım oraya vardığımda. Gözlerimden yaş akıyordu. Issızlığın ortasına oturdum. Doya doya, hıçkıra hıçkıra saatlerce ağladım. Ama rahatlayamıyordum bir türlü. Hırsım geçmek bilmiyordu. Kalktım. Köye doğru bozuk vaziyette sokurdana sokurdana yürümeye başladım. Kızgınlıkla verdiğim bu kararımı uygulamaya koydum hemen. Eve gitmedim. Amcam geldi aklıma. Doğru ona gittim. Akşamın dar vaktiydi. Köyde babamın yaşlı bir amcası vardı. Ondan başka da kimsemiz yoktu. Askere alınmayan tek tük erkekten biri de oydu. O zaman ilerlemiş yaşına karşın ticaretle uğraşır, sık sık Isparta'ya gider gelirdi. Onu evinde buldum, beni eli yüzü karışmış vaziyette kapıda görünce "Gel hele yeğenim, gel" dedi. "Çoktandır görünmezdin." "Ne hayır" diyerek karşıladı. Ardından kös kös içeri girdim girmesine ya, söze nasıl başlayacağımı kestiremiyordum. Sedire oturdum, suskundum. Amcam bir şeyler sezinledi halimden. "Ne var yeğen, ne oldu?" dedi. "Yoksa Zehra ile kavga mı ettiniz?" Olanları anlatmadım, yutkundum. O sabırla konuşmamı bitirmemi bekliyordu. Bu ara yaşlı karısı ayran getirdi ama içemedim. Neden sonra yalnızca "Amca" dedim. "Evden kaçıp Isparta'ya gideceğim ben." Ağlamaklıydım bunu söylerken. O engin deneyimiyle beni kırmamak için şöyle bir baktı bana. Kel kafasını kaşıdı. "Hele yeğenim bir soluklan" dedi. "Bir nefes al. İcabına bakarız sonra." diyerek beni yatıştırmaya çabaladı bir süre. Onun tutumuna karşı ben de "Sakın amca, vazgeçiririm diye uğraşma" dedim. Kararlıyım. Benim ödün vermez halimi görünce yelkenleri indirdi. "Madem öyle istiyorsun git" dedi. "Git ama bir işe yaramalısın. Ne iş tutacaksın oralarda? Boş gezenin boş kafası olacaksan hiç gitme. Kır inciklerini otur oturduğun yerde." "Hayır, işe yarayacağım" dedim. Çünkü kırılan onurumu ancak böyle tamir edebilirim. Değilse bir daha karımın yüzüne bakamam ben. Bu olay olduğunda da Kurtuluş Savaşı'nın eni konu sonu gelmişti. Memlekette bir cumhuriyet sözüdür alıp gidiyordu başını. Onun ne olduğunu doğru dürüst bilen de yoktu, anlayan da. Bir kişi hariç. Yine de herkesin dilindeydi. Açılmamış bir umut çiçeğiydi içimizde cumhuriyet. Amcam sakin sakin, "Duyduğuma göre memlekette okur yazar pek azmış" dedi. "Bilgili insan pek kıymetliymiş bugünlerde. Senin gibileri havada kapıyorlarmış yeğenim. Geçenlerde teller bağırmıştı Isparta'da. Az çok okumuşluğu olan gençler için şoför kursu açıldı. İsteyenler başvursun diye." "İşte ben de o kurslara katılacağım amca" dedim. "Hiç olmazsa nafakamı emeğimle kazanır, kimseye muhtaç olmam" diye anlattım düşüncemi ona. Yılları devirmiş koca çınar gibiydi amcam. Yüzünü buruşturdu. Anladığım kadarıyla fikrimi beğenmemişti. Bir süre sessiz kaldı. Önüne bakıp düşünüyordu, sıkıntılıydı. Şapkasını çıkarıp kel kafasını kaşıdı hart hart. "Madem öyle diyorsun, şoför kurslarından başka kurslar da var senin gibiler için. Vereceğim mektubu Isparta'ya gidince yerine ulaştır. O gerekeni yapar. Sen başka işe karışma sakın." Sonra da alelacele yazdığı mektubu elime tutuşturdu hemen. Mektubu alır almaz eve uğramadan hemen yola çıktım akşamla yatsı arası. Şimdiki gibi otobüsüne gezerdi o zamanlar. Yayan yapıldak düştüm yollara. Günlerce yürüyerek bir sabah erkence Isparta'ya geldim. Adresi bulmak için bir hayli dolaştım, yoruldum. Sonra Bağdat bulunurmuş, ben de buldum sonunda. Emaneti sahibine teslim ettim, rahatladım. O ana kadar mektubun kime yazıldığına hiç bakmamışım. Meğerse Isparta'da hatırı sayılır biriymiş sahibi. Şansım da yaver gitti. Daha o sabah gelmiş. Evde değil miymiş? Çocuklar gibi sevindim buna. Mektubu uzattığım zat onu aldı, açıp okudu oracıkta. Sonra da bana dönüp, evlat dedi, seni şoför kursuna değil, muallim mektebine yazdıralım. İster misin? Sorusuyla nutkum tutuldu, cevap veremedim. O kağıda bir şey yazarken boynumu büküp bekledim karşısında. İşi bitince onu elime tutuşturdu. Beni muallim mektebine gönderdi. O zaman okullar açılalı da epey olmuşmuş. Sonra okulu buldum. Müdürün huzuruna çıktım. Mektubu ona uzattım, aldı, yüzüme şöyle bir baktı. Okumaya başladı. O okurken kalbim gümbürdeyerek taş sessizliğinde bekliyor, dikkatle yüzüne bakıyordum onun. Okurken müdürün esmer yüzü asılıyor, başını iki yana sallıyordu farkında olmadan. Anlamıştım. Yolunda gitmeyen bir şey vardı. Sonunda da pörtlek gözünün altında tikleri oynayarak yüzüme baktı ve beni kendi okuluna kabul etmeyeceğini söyledi. Fakat yerimden bile kıpırdayamıyordum. Bel bel bakıyordum yüzüne. Yine de içimde nedensiz bir umut kol geziyordu. Sert görünmesine karşın babacan biriydi okul müdürü. Sanki o halimi anlamış, bana babalık yapacakmış gibime geliyordu bütün olumsuzluğuna rağmen. Niçin böyle bir hisse kapatırmıştım kendimi bilmiyorum. Olduğum yerde demir kazık yıldızı gibiydim. Ne konuşabiliyor ne de gitmek için davranabiliyordum. O da git diyemiyordu. Biraz düşündükten sonra başını kaldırıp yüzüme dikkatle baktı. Pörtlek gözleri gözlerimin içindeydi. Eline aldığı kağıda özene bezene, düşüne düşüne bir şeyler yazıp elime tutuşturduktan sonra bu adrese git dedi, selamımı söyle, mektubu müdüre ver, başkasına karışma. Sağ olun dedim ve yanından ayrıldım. Sokağa çıkar çıkmaz zarfın üstüne baktım, mektup Isparta Rüştiye Müdürü'ne yazılmıştı. Doğru Rüştiye'ye yollandım. Yine bilmediğim sokaklardan rüzgar gibi geçerken ardımdan sapan taşı yetişmezdi. Ne açlık geliyordu aklıma ne yorgunluk. Rüştiye müdürü muallim mektebi müdürünün yazdığını okudu. Bana dönüp evlat dedi. Okullar açılalı epey oldu. Neredeydin şimdiye kadar? Yine de seni imtihan etmeden alamam. Bekle bakayım biraz şurada. Neyse uzatmayayım Esengül Hanım kızım. Müdür yıldırım hızıyla bir imtihan heyeti kurdu. Beni apar topar içeri soktular. Birden kendimi muallim heyetinin karşısında buldum. Karşılarında dikilirken dizlerim titriyor, kalbim Ramazan davulu gibi gümbürdüyordu. Birkaç öğretmen vardı odada. Bana sen de nereden çıktın şimdi dercesine baktılar kapıdan girerken. İlk soru tarihten de. Tabii cevap veremedim. İkincisi coğrafyadan. Yine cevap yoktu bende. Dut yemiş bülbül gibi susuyordum karşılarında. Sinirlenen öğretmenlerden biri, tarih bilmezsin dedi, coğrafya bilmezsin. Ne bilirsin sen diye bana çıkıştı. Ona aldırmadım ama yine de matematik bilirim hem de çok iyi diye cevapladım soruyu çekinerek. Bunu söylerken kendimden emindim. Bu denli keskin özgüvenim karşısında kimi alayla sırıttı, kimi demek bunun dili varmış dercesine şaşkın bakıyordu yüzüme. Dikkate almadım hiçbirinin bu tavrını. Öfkelerine gem vurarak benim gibi ukalanın haddini bildirmeye kararlıydı tombul olanı. Bunun üzerine sen görürsün dercesine bana matematikten sormaya başladılar. Ne sordularsa hepsini bildim. Ben bildikçe daha da zorunu soruyorlardı. Yağmur gibi geliyordu arka arkaya sorular. Ben sorularını cevapladıkça yüzlerindeki alaycı ifade hayrete dönüşüyordu. Tombul yüz hiddetten kızarıp bozarıyordu karşımda. Sonunda dayanamadı. Son bir soru daha sana dedi. Bakalım bunu da bilecek misin? Bu söz üzerine muallimlerin en yaşlısı kıs kıs gülüyordu. Onu da bildim. Hepsi dudak ısırdılar. Sonra da aşk olsun delikanlıya dediler hep bir ağızdan. Gururumu okşadı bu söz. Bakışlarında hayranlık vardı. Bana dönüp dışarı çıkabilirsin dediler. Ben dışarı yönelmişken onlar baş başa verip aralarında fısıldaşıyorlardı. İmtihanı kazanmıştım. Sonunda geçten gece de olsa beni okula kabul edip aynı günde kaydımı yaptılar okula. Bunun üzerine okuldan ayrıldım. Yolda giderken ayaklarım kıçıma vuruyordu sevinçten. Bastığım yeri bile görmüyordum. İçimden Zehra bir görseydi beni diye söyleniyordum yol boyu. Ben şoför olacağım diye geldim bu kente. Başıma devlet kuşu konmuştu. Rüştiyeli olmuştum. Kısmette mektepli olmak varmış. Derslerde arkadaşlardan çok geriydim. Bu açığı kapatmak için çok çalıştım, çok çabaladım. Onlara yetişmek için başka çarem yoktu. Daha sonra zafer kazanmış kumandan edasıyla köye döndüm bir mektep tatilinde. Annemle barıştım. Zaten ona küsemezdim. Sevindim sevinmesine ya, yine de bir burukluk vardı içimde. Eşimse mutluydu. İkinci sene çok bunaldım. Bir yandan dersler, bir yandan gurbetlik. Bizimkilerin bana gereksinmesi vardı çok. Onlar köyde çabaladıkça ben keyif çatıyormuşum gibi eziliyordum karşılarında. Tek çıkar yol benim için okulu bırakmaktı. Bu düşüncemi köye bir gelişimde eşime açtım. Zehra dedim, ben okulu bırakmayı düşünüyorum, ne dersin? Eşim yüzüme sert sert bakıp, Ahmet, o ne biçim söz öyle dedi. Ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu senin? Başımı önüme eğdim. Bir süre sonra ona, evet Zehra dedim. Ne söylediğimin farkındayım ben. Bütün iş size bakıyor. Başınızda erkek yok, ben de yokum. Annem de sen de çok zorlanıyorsunuz. İşte buna dayanamıyorum. Eşim bana fena kızdı, kötü kötü baktı. Ardından da, sen bizi düşünme, oku dedi. Arkanda ben varım. Gerekirse sırtımda taş bile taşırım, yeter ki sen oku. Sözleriyle beni yüreklendirdi. Ben okuyup elim ekmek tutana kadar özveriden kaçınmadı hiç. İnsanüstü bir gayretle her işe koştu. Bu süre içinde bir gün şikayet etmedi halinden. Bir güne bir gün yakındığını duymadım. Üstüne üstlük bir de eve her gelişimde beni çalıştırdı. Bilmediğim, zorlandığım konuları birlikte çalıştık. Ne çok şey öğrendim bir bilseniz. Ondan öğrendim sevmenin özveri olduğunu da. O olmasaydı bugün sıradan bir köylüydüm ben. Taşın toprağın içinde nafakasını arayan. Rüştiye son sınıfta Cumhur abin dünyaya gelmiş, ben baba olmuştum artık. Buldumcuk oldum adeta. İnsan hayatı ne gariptir. Mutlulukla üzüntü hep at başı gidiyordu yaşantımızda. Bu arada da amcamı kaybettik. Nur içinde yatsın. Onun benim için yaptığını hiç ama hiç unutamam. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ben okulu bitireceğim diye uğraşırken eşimi İslam köye atamışlardı. Annem kardeşlerimle birlikte yalnız kalmıştı köyde. Zehra bir başına yapayalnızdı. Parçalanmıştı ailemiz. Annem köyde, ben Isparta'da, Zehra İslam köydeydi. Cumhurbaşkanı çok küçükmüş o zamanlar. Bazı annesi okula getirip götürürmüş. Zehra iyiyken ne zaman onunla ilgili bir şey duysa veya okusa hemen atılırdı. Akıllı çocuktu. O zamandan belliydi ileride büyük adam olacağı derdi hep. Bunun üzerine Cumhur Bey, nitekim oldu da. Der demez hepimizi aldı mı bir gülme? Güldük, güldük. Gülmekten karnım ağrıdı. Bu sözle niçin bu kadar güldüğümüzü anlayamadım doğrusu. Yaşını başını almış dostum, öğrencilere ders verir gibiydi. Öğretmen edasıyla durmadan konuşurken içimden, yaşlılık bu olsa gerek. İkide bir yolumu satın alıyor, oturmaya ve dedinlemeye mecbur kalıyordum. Sözlerine noktayı koysa da kalksam, bu bayram ziyareti olmaktan çıktı diye geçiriyordum ki içinden o, biz kendi yağımızla kavrulurken diyerek yeniden başladı konuşmaya. Bir süre sonra da Yunan denize dökülünce rahat bir nefes aldık. Vatan selamete çıktı diye sürdürüyordu sözlerini. Biz padişah gelecek diye beklerken Mustafa Kemal Paşa'mız yok artık memlekette padişahlık demiş, yok artık kulun kula kulluğu demiş, bundan böyle ulus olacağız demiş. Yeni bir yönetim kurduk, adı Cumhuriyet demiş. Halk gibi biz de merak içindeydik. Nasıl bir şey bu Cumhuriyet diye. Herkes kendince bir anlam verdi ona. Körün fili algılaması gibi. Sonra anladık ki Cumhuriyet insan olmak demek. Kulluktan çıkıp vatandaş olmak demek. Ümmet değildik artık, ulustuk, Türk ulusu. Kalkınmak demek, çağdaşlaşmak demek diye anlatıyordu okulda Cumhuriyeti bize hocalarımız. İnandık Cumhuriyete ve inandık Mustafa Kemal Paşa'ya. Büyük adamdı ve selam. Dağla güreş tutulur muydu? Yeri geldiğinde evet. Ancak bu yürek ister, bilek ister, zaman ister, sabır ister, çok çalışmak isterdi. Kemal Paşa düşmanı kovduktan sonra uygarlığın er meydanına çıktı yiğitçe. Dağla güreş tutar gibi cehaletle yaman bir güreşe tutuştu. Bu kez yeni bir seferberlik başlattı tüm yurtta geriliğe karşı. Ne yaman bir savaştı bu, bir bilseniz ah. Benim okulu bitirdiğimden 2 yıl mı 3 yıl mı sonraydı bilmem, yeni yazı çıktı. O zamana kadar eski yazı kullanıyorduk her yerde. Artık eski yazıya da cahiliye de paydos demiştik. Cehaletin kökünü kazımak için ant içmiş gibiydik ulusça. Onun emriyle halk mektepleri açıldı her yerde. Bizim köyde de açıldı. Annem yıllar sonra okuma yazmayı söktüğünde çocuklar gibi sevindiydi o zamanlar. Bu işin lokomotifi öğretmenler olduğunun bilincindeydi Mustafa Kemal Paşa. Bu yüzden yeni yazıyı ilkin öğretmenlere öğretmek gerekti. Bunun için ilk kurslar yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenler için açıldı. Hepsi bu kurslardan geçtiler. Eğitim ordusunu güçlendirmeden cahilliğin kökünün kazınmayacağının bilincindeydik. Öğretmenlerle kazanılacaktı bu zorlu savaş. Ondan aldığımız güçle saldırmıştık cehaletin üstüne. Bir heyecan fırtınası esiyordu ülkede bir baştan bir başa. Büyüğü küçüğü, kadını erkeği, herkes öğrenme heyecanıyla yanıp tutuşuyordu. Tarlada, bağda bahçede, harman yerinde ellerden düşmüyordu kağıt kalem. Bu iş için tarlada en iyi araç topraktı ve bir çubuktu anlayacağınız. Sanki yüzyılların acısını çıkarmak ister gibiydik. Çünkü Tanrı'ya inanır gibi inanıyorduk cehaletin bilgiyle yok edileceğine, inanıyorduk Kemal Paşa'ya. Bu konuda çok ama çok duyarlıydı. Ne de olsa akıllı adamdı. Doğal olarak bizim hanımı da kursa çağırdılar. Onun kurs yeri Konya'ydı. Eşimi yalnız bırakamazdım oralarda. Ben de gittim onunla birlikte Konya'ya. Nasıl olduğunu anlayamadım. Birden kendimi bu kurslarda buldum diğer öğretmenlerle birlikte. Bana da belgemi verdiler. Öğretmen oldum ben de. Böylece biz karı koca yeni yazıyı öğrenmiş ve diğerleri gibi yurdun dört bir yanında göreve koşmuştuk. Daha bir bilenmiş, daha bir inanmış yurttaş olarak Mustafa Kemal bizim için önder değil, içimizdeki bir idealin, inanmışlığın, çağdaşlığın ışığıydı. Geleceğin adıydı Cumhuriyet. İnancımızı sevgiyle biledik, emeğimizi özveriyle yoğurduk hep. Bıkmadan, usanmadan çalıştık da çalıştık. Gün bugündü, çalışma günüydü. Vatan bizden hizmet bekliyordu şimdi. O günlerin coşkusunu yaşamış dostum, bunları anlatırken buruşuk yüzü ışıyor, feri sönmüş gözleri parlıyor, bakışları canlanıyor, bedeni dirilip gençleşiyordu adeta. Öyle heyecanlanıyordu ki yüzü limon gibi sararmış, nar gibi kıpkırmızıydı. Titreyen sesinde inancın kıvılcımı çakıyordu uzak şimşekler gibi. Onun sesinde, jest ve mimiklerinde somutlaşmış ete kemiğe bürünmüştü Cumhuriyet, ulus, vatandaşlık bilinci karşımda şimdi. Yaptıklarından göğsü kabarıyor olmalıydı. Çocuklarının da bey babalarıyla. İnanmışlığı ile o, benim gözümde devleşirken, onun gözleri dolu doluydu. Cumhuriyete inancı hala diptiriydi yüreğinde. Bu onda gördüğüm ne yenilmez bir güçtü, ne sarsılmaz bir inançtı. Kopmaz bağlarla gönülden bağlanmıştı ihtiyarcık. Varlığında tanık olduğum ödün vermez inancı canlı görünce kafasını bir metre bezle saranlardan nasıl da utandım öğretmenler adına. İçimden Kuvayi Milliye inancını soldurmamış bu tonton ihtiyardan kendi adıma özür diledim. Koşullanmıştım herhalde. İhtiyarın sesi kesilir kesilmez odadaki herkes gibi benim de gözüm yatağa kaydı istem dışı. Bu bulaşıcı hastalık gibiydi. Bana da bulaşmıştı besbelli. Aladağ'dan serin olamıyordum, kuş gibi uçup gitmeye hazırlanan kadına karşı. Olamaz bu diye sessiz bir çığlık kopardım içimden. İmamın kayığına binmeye hazırlanan kadının yüzündeki derin ve sert çizgiler gittikçe yumuşuyor, adeta silikleşiyor, gençleşip güzelleşiyordu. Geldiğimden beri çaresiz yatan, soluk alıp vermekten başka yaşam belirtisi olmayan, Mevlasına kavuşmaya hazır kadın gözlerini hepten açmıştı. Bilinçsiz bir bakışla odadaki herkesi gözden geçirdi. Daha sonra sarı nokta gözleriyle eşinin gözlerini buldu. Orada kilitlendi. Onların yıllara meydan okuyan, yaşlanmalarına karşın yaşlanmayan sevgileri, inancın yeliyle savrulup içime doluyordu sanki. Bu ölümcül kadın gözümde gittikçe büyüyordu. Yüreğimde uç veren bu yeni duygunun adını koyamıyordum bir türlü. Bunun adı hayranlık mı, sevgi miydi bilmiyorum. Bildiğim tek şey, bu insanlara gittikçe arttığını hissettiğim dostluk ve bağlılık. Onlara bakarken nedense ilkokul öğretmenim geldi usuma. Ben de bugünkü varlığımı böyle inançlı bir cumhuriyet öğretmenine borçlu değil miydim diye düşünmekten kendimi alamadım. Bitap düşmüş gibiydi bu yaşlı çınar. Tıkanmıştı. Yine de konuşmasını kesmiyor, inatla sürdürmek istediğini seziniyordum. Şimdi yatağında durgun akan bir suydu o. Derinden derine çağılıyordu. Çocukları bey babalarını sevgiyle süzüyor, ağzının içine bakıyorlardı. Bakışları kalbimi fetheden annelerinden babalarına, babalarından annelerine akıp gidiyordu durmadan. Bu sırada Lale Hanım ayağa kalktı. Yatağa yaklaştı ve yumuşacık bir sesle "Anneciğim, su ister misin? Acıktın mı?" diye sordu. İç ferahlatan bu söz üzerine yataktaki canlı kadavra, donuk bakışlarında belli belirsiz parlayan kıvılcımla gözlerini devirerek ona çevirdi, baktı. O bakışların ne demek istediğini anlamasam da onlar anlıyorlardı. Su verdi ağzına fakat içmedi. Bu asırlık çınarlara bakarken düşünüyordum. Her canlı için yaşamdı su. Fakat onun için su, bey babanın sesiydi kanımca. O sesin ahengi ve yorgun şırıltısıyla dünyaya yeniden gelmiş gibi oluyordu belki kadıncağız. Geçmişi dolaşıyordu kireçlenmiş beyninin kıvrımları arasında ağır aksak. Onu yaşama bağlayan da bu muydu acaba? Belki de. Yaşayan, nefes alan, konuşan su gibi aziz eşi onun içinde yaşıyor, konuşuyor ve nefes alıyordu sanki. O hayat pınarının başındaydı zaten. Suyu ne yapsındı? Kaynağı kendi eliyle, emeğiyle, sevgisiyle yaratmamış mıydı sanki? O olmasaydı ölüme bu kadar yiğitçe kafa tutabilir miydi hiç? Sesi soluğu çıkmayan kadıncağız yatakta bir çocuk gibiydi, küçücük. Kulağım ihtiyarda, gözüm yataktaydı. Fırsat buldukça dikkatle gözlüyordum onu. Yatağın içinde kaybolmuş bu küçümencik kadın büyümüş müydü ne? Evet galiba. Biraz önceki yarı ölü gitmiş, şimdi yatağı kanlı canlı biri doldurmuştu. Bana mı öyle geliyordu yoksa gözlerim beni yanıltıyor muydu? Hayır, yanılmıyordum, emindim. Şimdi sırrına erişemediğim bir kadın yatıyordu bu dağınık odadaki yatakta. O gözümde bereket tanrıçası gibi yaratıcıydı, üretkendi, verimliydi. Döl yatağının cevheri kadından başka hangi canlıda bu kadar olağanüstüydü? Yeryüzündeki canlıların hangisi yaratırken bu denli binişlidir? Helal olsun sana Zehra öğretmen, helal olsun. Çocuk yaştaki cahil delikanlıdan mükemmel bir koca, ideal bir öğretmen ve bilinçli bir yurttaş yaratmak her kadının harcı mıdır? Pırıl pırıl evlatlar vermişsin ona. Sevdanın suyunda yunmuş, yıkanmış, özverinin narında yanıp kavrulmuş, karanlıklarda savkımışsın besbelli. Bugün burada gördüğüm karanlığı ötelemiş apaydın beyinler, güleç mutlu yüzler, hepsi senin eserin değil mi? Meğer ihtiyar söze başlarken beni karım yarattı diye boşuna dememiş. İç sesim şimdi yatağa yaklaşmak, insan yaratan usta eli öpüp başıma koymak istiyor ya, o öpülesi becerikli eller ne yazık ki yatağa bağlıydı. Ona bakarken sen Zehra öğretmen, özgüven badesini Mustafa Kemal'in elinden mi içtin? O hiç yoktan bir ulus sense diye geçiriyordum içimden. Kalbim sızlıyordu derinden. Az yaşasak da, çok yaşasak da bir gün hepimizin kapısını çalacaktı Zehra öğretmenin kapısını tokmaklayan ölüm. Bir onu, bir de günümüzün sıkma başlığı, şule top başları ve bir de onların Emine evlere şenlikleri aklıma gelince kahroldum. Hüznün sarmalına takılıp dolandım durdum bir süre. Nedense bir anlık sessizlikte bunlar yıldırım hızıyla akıp gitti usumun yivlerinden. Odadakilerin bakışlarının bana çevrildiğini fark etmemle birlikte suçüstü yakalanmışçasına kıpkırmızı oldum. At sineği gibi düşüncelerime üşüşen topbaşlardan, ellere şenliklerden yakamı zor sıyırdım. Nedendir bilmem, ben bu düşüncelerimin üzerini sıvamaya çabalarken onlar arsızca başka yerden uç vermeye çabalıyorlardı. İhtiyarın söze kaldığı yerden devam etmeye hazırlandığını görünce dikkatimin keskin bir vuruşuyla yakamdan düştüler sonunda. Ben ağzımı açacağıma gözümü açmakla boğuşurken diğerlerinde de bir dalgalanma olduğu zehir hafiye ilgimin gözünden kaçmadı. Bey babanın biraz önceki heyecanı yatışmıştı. Dingin ve tane tane konuşmaya başladı yeniden. Ülkemizle birlikte dedi. Bizim de durumumuz değişti. Bu kez bizim hanımı başka yere atadılar. Sütçülere. O gitti, ben kaldım İslamköy'de. Tüm aile düzenimiz bozuldu. Hayatımız altüst oldu. Günlük yaşantımız suyunu çekmiş değirmene döndü. Çok düşündük, taşındık. Ya o meslekten ayrılacaktı ya ben. Umarsızdık çünkü. Zor da olsa sonunda karar verdik. Bir süre için Zehra mesleğini bıraktı. Bu kararı almak hiç de kolay olmadı bizim için. Ondan çok ben üzüldüm. Benim öğretmen olarak ondan öğreneceğim ne çok şey vardı bir bilseniz. O ayrıldıktan sonra köy benim için bir çöl okul ise suyu çekilmiş değirmendi sanki. Sağ yanım kopmuş gibiydi. Oysa şimdilik işinden ayrılmış değişim mesleğinden değil. O sırada bizim iki çocuğumuz vardı. 4 çocuk da annemin. Eşimin ağabeyinden olan kardeşlerim. Etti mi size 6 çocuk? Bunların eğitimi ona kaldı. Bundan böyle ben dışarıda o içeride çalışacaktık. Kendi çocuklarımızın öğretmeniydi anlayacağınız. Onun zorunlu okuldan uzaklaştığı bu dönem bu 6 çocuğun geleceğinin belirlenmesinde çok etkili oldu. Onları yetiştirmek için uğraşıp durdu. Çok çalıştı, çok yoruldu. Ama zahmetine değdi çok şükür. İşi sadece bu olsaydı neyse. Ne? Canı tezdi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de köy kadınlarına ders vermeye başladı. Tükenmeyen bir enerjiyle dinlenip durdu o yıllar. Çocukları bey babalarına büyülenmiş gibi kıpırtısız bakıyor, ağızları bir karış açık dinliyorlardı. Özenç Hanım afsunlanmış gibiydi. Birden silkindi ve söze katıldı.